Babalar ve Oğullar Bölüm 6 18 Ertesi gün Odinsova çaya geldiğinde uzun zamandır fincanının üzerine eğilmiş durumda oturan Bazarov birden ona baktı. Odinsova sanki Bazarov ona dokunmuş gibi başını ona doğru çevirdi ve Bazarov'a da genç kadının yüzü gece boyunca hafifçe sararmış gibi geldi. Odinsova sonra odasına çekildi ve ancak kahvaltıya doğru ortaya çıktı. Hava sabahtan beri yağmurluydu. Çıkıp dolaşmaya olanak yoktu. Herkes oturma odasında toplanmıştı. Arkadiy bir derginin son sayısını aldı ve okumaya başladı. Prenses alışkanlığı üzere ilk önce yüzüne sanki Arkadiy uygunsuz bir şey yapıyormuş gibi bir hayret ifadesi takındı. Sonra da kötü kötü bakarak gözlerini ona dikti ama Arkadiy prensese hiç dikkat etmiyordu. Yevgeni Vasilyevich dedi Anna Sergeyevna. Odama gidelim. Sizden bir şey rica etmek istiyorum. Akşam kılavuz bir kitaptan söz etmiştiniz. Odinsova ayağa kalktı ve kapıya yöneldi. Prenses, bakın bakın ben nasıl şaştım kaldım bu işe demek ister gibi bir ifadeyle etrafa baktı ve gözlerini tekrar Arkadiy'e dikti ama Arkadiy okurken sesini yükseltti ve yanında oturan Katya ile bakıştıktan sonra okumaya devam etti. Odinsova hızlı adımlarla çalışma odasına gitti. Bazarov gözlerini yerden kaldırmaksızın ve yalnızca önünde kayıp giden ipek elbisenin ince ıslığını ve hışırtısını yakalayarak çevik hareketlerle onu izliyordu. Odinsova bir gün önce oturduğu koltuğa oturdu, Bazarov da bir gün önceki yerini aldı. ''Şu kitabın adı neydi?'' diye söze başladı Odinsova kısa bir sessizlikten sonra. ''Kimyanın temel esasları'' dedi Fransızca Bazarov. Bu arada size Janot'un Temel Fiziksel Deney Dersleri kitabını da tavsiye edebilirim. Bu kitapta resimler açık seçiktir ve bu ders kitabı genel olarak Odinsova elini uzattı. Yevgeni Vasilyevich bağışlayın beni. Sizi buraya ders kitapları hakkında hüküm vermek için çağırmadım. Dünkü konuşmamızı devam ettirmek istedim. Öyle ansızın çıkıp gittiniz ki sıkılmazsınız inşallah. Emrinize amadeyim Anna Sergeyevna. Yalnız sizinle dün ne konuşuyorduk? Odinsova Bazarov'a yan yan baktı. Sizinle galiba mutluluk hakkında konuşuyorduk. Size kendimden söz ediyordum. Gene mutluluk sözünü andım. Söyleyin, örneğin müzikten, güzel bir akşamdan, sevimli insanlarla konuşmaktan keyif duyduğumuz zamanlarda bile neden bunların hepsi gerçek mutluluktan, yani sahip olduğumuz mutluluktan ziyade bir tür ölçüsüz, bir yerlerde var olan bir mutluluk üzerine ima olarak görünür bize? Neden? Yoksa siz buna benzer bir şey hissetmiyor musunuz? Bizim olmadığımız yer iyidir. Atasözünü bilirsiniz diye karşı çıktı Bazarov. Üstelik de tatmin olmadığınızı dün kendiniz söylemiştiniz. Doğrusu benim aklıma böyle düşünceler gelmez. Bunlar size belki de gülünç geliyordur. Hayır ama bu düşünceler benim aklıma gelmez. Sahi mi? Biliyor musunuz sizin neler düşündüğünüzü öğrenmeyi çok isterdim. Ne dediniz? Sizi anlamıyorum. Dinleyin. Çoktandır sizinle açık açık konuşmak istiyordum. Sıradan bir insan olmadığınız konusunda diyecek bir şeyiniz yok. Bunu siz de biliyorsunuz. Henüz çok gençsiniz, uzun bir yaşam var önünüzde. Kendinizi neye hazırlıyorsunuz? Nasıl bir gelecek bekliyor sizi? Demek istiyorum ki hangi amaca ulaşmak istiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Kafanızda ne var? Kısacası kimsiniz siz, nesiniz? Beni şaşırtıyorsunuz Anna Sergeyevna. Doğa bilimleriyle uğraştığımı biliyorsunuz. Kim olduğuma gelince... Evet, kimsiniz siz? Daha önce de size açıkladığım gibi müstakbel bir taşra hekimi. Anna Sergeyevna sabırsızlığını gösteren bir hareket yaptı. Bunu neden söylüyorsunuz? Buna kendiniz de inanmıyorsunuz. Arkadiy bana böyle bir yanıt verebilirdi. Ama siz değil. Arkadiy'den bana ne? Durun. Böylesine basit bir işle tatmin olabilmeniz mümkün mü? Hem sizin için tıp diye bir şeyin var olmadığını her zaman kendiniz söylemiyor musunuz? Siz de bu onur varken taşra hekimi olacaksınız ha? Bana baştan salma bir yanıt veriyorsunuz. Çünkü bana karşı en ufak güveniniz yok. Biliyor musunuz Yevgeni Vasilyevich? Sizi anlayabilirdim. Ben de sizin gibi zavallı ve onurlu biriydim. Sizin geçtiğiniz tecrübelerden ben de geçtim belki. Bütün bunlar çok güzel Anna Sergeyevna ama beni bağışlayın. Düşüncelerimi ifade etmeye pek alışkın değilim ve sizinle benim aramda böyle bir mesafe... Hangi mesafe? Yine aristokrat olduğumu mu söyleyeceksiniz? Yeter Yevgeni Vasilyevich. Size açıklamıştım. Sanıyorum ayrıca da... diye sözünü kesti onun Bazarov. Büyük ölçüde bize bağlı olmayan gelecek hakkında konuşmak ve düşünmek hevesli nedir böyle? Bir şey yapma fırsatı çıkarsa iyi. Çıkmazsa önceden boşuna gevezelik etmediğin için hiç değilse memnun olursun. Arkadaşça bir sohbette gevezelik olarak adlandırıyorsunuz. Yoksa beni bir kadın olarak güveninize layık biri saymıyor musunuz? Aslında siz hepimizi küçümsüyorsunuz. Sizi küçümsemiyorum Anna Sergeyevna, bunu siz de biliyorsunuz. Hayır, hiçbir şey bilmiyorum. Ama diyelim ki gelecekteki hayatımızdan bahsetmek istemediğinizi anlıyorum. Ya şimdi içinizde olup bitenler? Olup bitenler diye tekrarladı Bazarov. Sanki ben bir devletim ya da bir şirketim de. Neyse, bunlar hiç de merak edilecek şeyler değil. Hem bir insan içinde olup bitenleri her zaman yüksek sesle söyleyebilir mi? Bir insanın ruhundaki şeyleri söylemesi neden olanaksızmış anlayamıyorum. Siz yapabilir misiniz? Diye sordu Bazarov. Yapabilirim diye cevap verdi Anna Sergeyevna kısa bir duraksamadan sonra. Bazarov başını eğdi. Siz benden daha mutlusunuz. Anna Sergeyevna ona soran bakışlarla baktı. Nasıl isterseniz diye devam etti. Ama bana yine de bir ses bizim boşuna bir araya gelmediğimizi, iyi arkadaş olabileceğimizi söylüyor. Sizdeki bu nasıl söylemeli gerginlik, tutukluk eninde sonunda kaybolacaktır eminim. Ne dersiniz? Siz bende bir tutukluk, ne demiştiniz? Gerginlik mi fark ettiniz? Evet. Bazarov ayağa kalktı ve pencereye yaklaştı. Ve bu tutukluğun nedenini bilmek, içimde ne olup bittiğini öğrenmek istiyorsunuz. Öyle mi? Evet, diye tekrarladı Odintsova. Kendisinin de henüz bir anlam veremediği bir korkuyla. Ve söylersem öfkelenmeyeceksiniz. Hayır. Hayır mı? Bazarov ona arkası dönük duruyordu. Öyleyse öğrenin. Sizi seviyorum. Aptalca, delice seviyorum. İşte, istediğinizi elde ettiniz. Odintsova iki elini de öne uzatmıştı. Bazarov ise alnını pencerenin camına dayamıştı. Bazarov derin bir nefes aldı. Görünüşe bakılırsa bütün vücudu titriyordu. Ama bu gençliğin verdiği çekingenlikten ileri gelen bir titreme değildi. Onu saran şey aşkını ilk kez itiraf etmesiyle ortaya çıkan tatlı bir korku da değildi. İçinde çarpışıp duran bir tutkuydu bu. Güçlü ve ağır, öfkeye benzeyen ve belki de öfkeyle bağlantısı olan bir tutkuydu. Odintsova hem korkuyor hem de ona acıyordu. Yevgeni Vasilyich dedi ve sesinde istem dışı bir şefkat belirtisi hissedildi. Bazarov hızla ona döndü, Anna Sergeyevna yiyecek gibi baktı ve ellerini yakalayıp aniden genç kadını göğsüne doğru çekti. Anna Sergeyevna Bazarov'un kollarından hemen kurtulamadı ama bir an sonra köşede uzakta duruyor ve oradan Bazarov'a bakıyordu. Bazarov tekrar ona doğru atıldı. ''Beni yanlış anladınız.'' diye fısıldadı Anna Sergeyevna telaşlı bir korkuyla. Sanki Bazarov bir adım daha atacak olsa bağıracak gibiydi. Bazarov dudaklarını ısırdı ve dışarı çıktı. Yarım saat sonra hizmetçi Anna Sergeyevna'ya Bazarov'un notunu uzattı. Not sadece şu bir satırdan oluşuyordu. ''Bugün gitmem gerekiyor mu yoksa yarın sabaha kalabilir miyim?'' ''Neden gidiyorsunuz ki? Sizi anlamıyordum, siz de beni anlamadınız.'' diye cevap yazdı Anna Sergeyevna ve ''Ben de kendimi anlamıyordum.'' diye geçirdi içinden. Odintsova öğleye kadar ortalıkta görünmedi. Elleri arkasında. Arada sırada kah pencerenin, kah aynanın önünde dikilerek odasında bir aşağı bir yukarı dolaşıp durdu. Ve ona hala alev alev yanan bir leke varmış gibi gelen boynunu mendiliyle yavaşça sildi. Bazarov'un deyişiyle ona açıkça her şeyi söyletmeye, kendisini zorlayanın ne olduğunu ve bir şeyden kuşku duyup duymadığını kendisine soruyordu. ''Suç benim.'' dedi yüksek sesle. Ama bunu önceden bilemezdim. Düşüncelere daldı. Ve üzerine atıldığı sırada Bazarov'un yüzündeki neredeyse hayvanca ifadeyi anımsayarak kızardı. ''Yoksa...'' dedi birden ve durakladı. Dalgalı saçlarını salladı. Kendisini aynada görmüştü. Aralık gözlerindeki ve dudaklarındaki gizemli gülümseyişle geriye doğru attığı kafası o anda ona kendisinin de utanç duyduğu bir şey söylüyordu. ''Hayır.'' diye sonunda karar verdi. Bunun sonunun ne olacağını Tanrı bilir. Bu konuda şaka yapılmaz. Yine de huzur dünyadaki en iyi şeydir. Huzuru bozulmamıştı ama üzülmüştü ve hatta nedenini bilmeden gözyaşı bile dökmüştü. Yalnız bu aşağılanmış olmaktan kaynaklanmıyordu. Kendisini aşağılanmış hissetmiyordu. Daha ziyade suçlu hissediyordu. Çeşitli hayal meyal duyguların etkisi altında yaşamın geçip gitmekte olduğunun bilinci ve yenilik isteğiyle kendisini o bilinen çizgiye kadar gelmeye zorlamış, bu çizginin ötesine bakmak zorunda bırakmış ve orada derin bir uçurum da değil bir boşluk ya da bir çirkinlik görmüştü. Odintsova kendisine ne kadar hakim olursa olsun, her türlü ön yargının ne kadar üstüne çıkmış olursa olsun yine de öğle yemeği için yemek odasına geldiğinde rahatsız görünüyordu. Bununla birlikte yemek oldukça iyi geçti. Porfiri Platonic geldi, çeşitli fıkralar anlattı, şehirden yeni dönmüştü. Bu arada Vali Burdalo'nun özel görevlerdeki memurlarına onları atla bir yere gönderirse çabuk olmaları için mahmuz takmalarını emrettiğini anlattı. Arkady alçak sesle Katya ile konuşuyor ve diplomatça davranarak prensesin gözüne girmeye çalışıyordu. Bazarov inatla susuyor ve surat asıyordu. Odinsova iki kez hiç gizlemeden açıkça onun gözlerini yere indirmiş, her bir çizgisinde küçümseyici bir kararlılığın izi bulunan sert ve hırçın suratına baktı ve içinden hayır, hayır, hayır diye geçirdi. Yemekten sonra Anna Sergeyevna diğerleriyle birlikte bahçeye çıktı ve Bazarov'un kendisiyle konuşmak istediğini görerek yana doğru birkaç adım atıp durdu. Bazarov ona yaklaştı ama yine gözlerini yerden kaldırmadan boğuk bir sesle "Sizden özür dilemeliyim Anna Sergeyevna" dedi. "Bana çok kızmış olmalısınız." "Hayır, size kızmıyorum Yevgeni Vasilyevich" diye cevap verdi Odinsova. "Ama üzüldüm. Daha kötü ya, ne olursa olsun yeterince cezalandırıldım. Siz de kabul edersiniz ki durumum çok aptalca. Bana neden gidiyorsunuz diye yazmıştınız. Kalamam ve kalmak da istemiyorum. Yarın burada olmayacağım." "Yevgeni Vasilyevich, neden siz, neden mi gidiyorum?" "Hayır, bunu demek istemedim. Geçmişe geri dönemezsiniz Anna Sergeyevna. Er ya da geç bu olacaktı. Bu durumda benim gitmem gerekiyor. Kalabileceğim bir tek koşulu anlayabilirim sadece. Ama bu koşul asla gerçekleşemez. Cüretimi bağışlayın. Siz beni sevmiyorsunuz ve hiçbir zaman da sevmeyeceksiniz." Bazarov'un gözleri koyu renk kaşlarının altından bir an için parladı. Anna Sergeyevna ona karşılık vermedi. "Bu adamdan korkuyorum" diye geçirdi kafasından. "Hoşçakalın efendim" dedi Bazarov. Sanki onun aklından geçen düşünceyi tahmin etmiş gibi ve eve doğru yöneldi. Anna Sergeyevna Bazarov'un arkasından ağır ağır yürüdü, Katya'yı çağırıp koluna girdi. Akşama kadar da Katya'dan ayrılmadı. İskambil oynamadı. Solgun ve utanç içindeki yüzüne hiç uymayacak şekilde giderek daha çok gülmeye başladı. Arkady şaşıyor ve genç insanların gözledikleri gibi, yani durmadan kendi kendine "bu ne demek böyle" diye sorular sorarak onu gözlüyordu. Bazarov odasına kapanmıştı. Ancak çay saatine doğru döndü. Anna Sergeyevna ona bir iki güzel söz söylemek istedi ama konuşmaya nasıl başlayacağını bilemiyordu. Beklenmedik bir olay onu bu sıkıntıdan kurtardı. Baş uşak Sitnikov'un geldiğini haber verdi. Genç ilericinin odaya bir bıldırcın gibi uçarak girdiğini sözcüklerle anlatmak oldukça güç. Kendine özgü sırnaşıklığıyla köye şöyle böyle tanıdığı, onu hiçbir zaman evine davet etmemiş ama topladığı bilgilere göre kendisine yakın olan akıllı insanları konuk eden bir kadının evine gelmeye karar verdikten sonra yine de konuklardan çekiniyordu ve peşinen af dilemek ve selam vermek yerine güya Yevdoksiya Kukşina'nın onu Anna Sergeyevna'nın sağlık durumunu öğrenmek için yolladığı ve Arkady Nikolayevich'in de onu her zaman öve öve göklere çıkardığı şeklinde bir takım saçmalıklar geveledi. Öve öve sözüne gelince kekelemeye başladı ve öylesine şaşırdı ki kendi şapkasının üzerine oturdu. Hiç kimse onu oradan kovmadığı, hatta Anna Sergeyevna onu kız kardeşi ve teyzesine tanıttığı için kısa bir süre içinde kendisini toparladı ve makine gibi konuşmaya başladı. Bayağılıkların ortaya çıkması hayatta sık sık yarar sağlar. Son derece gergin olan sinirleri gevşetir. Kendine güven ve kendini kaybetme duygularını, insanlara bu duygularla olan yakın bağlarını hatırlatarak dizginler. Sitnikov'un gelişiyle birlikte her şey daha donuk ve daha basit oldu. Hatta hepsi de gerektiğinden daha fazla yemek yedi ve her zamankinden yarım saat önce yatmaya gitti. Arkady yatağında yatarken soyunmuş olan Bazarov'a "Bir gün bana söylediğin neden böyle mahzunsun, kutsal bir görevi mi yerine getirdin" sözlerini "şimdi ben sana tekrarlayabilirim" dedi. Bir süreden beri iki genç adam arasında her zaman gizli bir hoşnutsuzluğun veya açıklanmamış kuşkuların işareti olan bir tür yapmacık rahatlık oluşmuştu. "Yarın babamın yanına gidiyorum" dedi Bazarov. Arkady doğruldu ve dirseğine dayandı. Hem şaşırmış hem de nedense sevinmişti. "Ya" dedi. "Bunun için mi mahzunsun?" Bazarov esnedi. "Çok şey bilen çabuk yaşlanır. Ya Anna Sergeyevna ne olacak?" diye devam etti Arkady. "Ne demek Anna Sergeyevna ne olacak? Demek istiyorum ki sana izin verecek mi? Ona kendimi kiralamadım ya." Arkady düşüncelere daldı. Bazarov ise yattı ve yüzünü duvara döndü. Birkaç dakikalık bir sessizlik oldu. "Yevgeni!" diye haykırdı birden Arkady. "Ne var? Yarın ben de seninle gideceğim." Bazarov hiçbir şey söylemedi. "Yalnız ben eve gideceğim" diye devam etti Arkady. "Birlikte Hohlovsky bucağına kadar gideriz. Orada sen Fedotov'un atlarını alırsın. Seninkilerle tanışmaktan memnuniyet duyardım ama onları ve seni rahatsız etmekten korkuyorum. Sonra tekrar bize gelecek misin? Eşyalarımı sizde bıraktım" dedi Bazarov yüzünü dönmeden. "Benim neden gittiğimi niçin sormuyor? Hem de aynen onun gibi böyle birden. diye düşündü Arkadi. Sahi ben neden gidiyorum ve o neden gidiyor diye düşüncelerini sürdürdü. Kendi sorusuna tatmin edici bir yanıt veremiyordu. Yüreği ise bir tür yakıcı maddeyle doluyordu. Böylesine alıştığı bu hayattan ayrılmanın kendisine çok zor geleceğini hissediyordu ama burada yalnız kalmak da tuhaf kaçacaktı. Aralarında bir şey geçmiş olmalı diye kendi kendine hükmetti. O gittikten sonra ben neden kadının gözünün önünde olayım ki? Onu iyice bıktırırım. Hem de elimde kalan son şeyi de kaybederim. Gözünün önüne Anna Sergeyevna'yı getirdi. Sonra genç dulun güzel yüzünün içinden yavaş yavaş başka çizgiler belirmeye başladı. Katya'ya da yazık diye fısıldadı Arkadi. Bir damla gözyaşının düştüğü yastığa. Saçlarını birden geriye attı ve yüksek sesle ''Şu aptal Sitnikov'da hangi şeytana uyup geldi ki?'' dedi. Bazarov önce yatakta kımıldandı, sonra da şunları söyledi. ''Görüyorum ki sen de henüz aptalın birisin birader. Sitnikov gibiler lazım bize. Kafana sok bunu. Böyle salaklar benim için gerekli. Hem çömlekleri tanrılar mı pişirecek?'' ''Bak sen!'' diye düşündü Arkadi kendi kendine ve Bazarov'un gururunun dipsiz uçurumu bir anda gözlerinin önünde açılıverdi. ''Seninle ben o zaman tanrı mı oluyoruz? Yani sen tanrısın ama salak ben değilim. Değil mi?'' ''Evet.'' diye tekrarladı Bazarov suratını asarak. ''Sen henüz aptalsın.'' Odinsova ertesi gün Arkadi kendisine Bazarov'la birlikte gideceğini söylediği zaman pek bir şaşkınlık göstermedi. Dalgın ve yorgun görünüyordu. Katya bir şey demeden ve ciddi bir ifadeyle ona bakıyordu. Prenses bile şalının altından hat çıkardı ki Arkadi'nin bunu fark etmemesine olanak yoktu. Sitnikov büyük bir telaşa kapılmıştı. Kahvaltıya yeni ve şık, bu kez Slavyanofil olmayan bir kıyafetle yeni inmişti. Bir gün önce emrine verilen adamı yanında getirdiği çamaşırların çokluğuyla hayrete düşürmüştü ve aniden arkadaşları onu bırakıp gidiyorlardı. Birkaç kere bir ileri bir geri adım attı. Orman kenarında takip edilmekte olan bir tavşan gibi oraya buraya koştu ve birden neredeyse korku içinde ve neredeyse çığlık atarak kendisinin de gitmek niyetinde olduğunu açıkladı. Odinsova onu alıkoymaya kalkışmadı. ''Çok rahat bir arabam var.'' diye ekledi talihsiz adam Arkadi'ye dönerek. ''Sizi götürebilirim. Yevgeni Vasilyevich de sizin arabanızı alabilir. O da böylece rahat eder.'' ''Rica ederim. Yolumuz aynı değil. Gideceğim yerde uzak.'' ''Önemli değil. Hiç değil. Zamanım çok. Üstelik de o tarafta işlerim var.'' ''İhale işlerim mi?'' diye sordu Arkadi. Artık iyice küçümser bir biçimde. Ama Sitnikov öyle bir üzüntüye kapılmıştı ki her zamanki gibi gülmedi bile. Teklifini reddederek Monsieur Sitnikov'u üzmeyin dedi Anna Sergeyevna. Arkadi kadına baktı ve başını iyice önüne eğdi. Konuklar kahvaltıdan sonra gittiler. Bazarov'la vedalaşan Odinsova ona elini uzattı ve şöyle dedi. Tekrar görüşeceğiz değil mi? Nasıl emrederseniz diye cevap verdi Bazarov. O halde görüşeceğiz. Kapıdan ilk Arkadi çıktı. Sitnikov'un arabasına bindi. Baş uşak onun binmesine saygılı bir şekilde yardım etti. Arkadi ise o sırada onu zevkle dövebilir ya da ağlayabilirdi. Bazarov arabaya yerleşti. Hohlovski bucağına vardıktan sonra Arkadi, hanın sahibi Fedotov'un atları koşmasını bekliyordu ve arabaya yaklaşarak yüzünde önceki gülümsemesiyle Bazarov'a ''Yevgeni'yi beni yanına al, seninle gelmek istiyorum.'' dedi. ''Bin'' dedi Bazarov dişlerinin arasından. Canlı canlı ıslık çalarak arabasının tekerlekleri etrafında bir aşağı bir yukarı dolaşmakta olan Sitnikov bu sözleri duyunca ağzı açık kaldı. Arkadi ise sakin sakin eşyalarını onun arabasından aldı. Bazarov'un yanına oturdu ve eski yol arkadaşına saygılı bir selam verdikten sonra "Çek!" diye bağırdı. Araba hızla yola koyuldu ve kısa sürede gözden kayboldu. Çok mahcup olan Sitnikov kendi arabacısına baktı ama arabacı koşulu atın kuyruğu üzerine küçük bir kamçısıyla vurarak oynuyordu. O zaman Sitnikov arabasını atladı ve yoldan geçen iki köylüye ''Şapkanızı giyin ahmaklar!'' diye gürledikten sonra şehre doğru yola koyuldu. Şehre çok geç vardı ve ertesi gün Kukşina'nın evinde iki pis kendini beğenmişe ve kaba herife iyice verip veriştirdi. Arabaya Bazarov'un yanına binen Arkadi onun elini sımsıkı sıktı ve uzun zaman hiçbir şey söylemedi. Besbelli ki Bazarov bu el sıkmayı da bu suskunluğu da anlamamıştı. Bir önceki gece Bazarov hiç uyumamış ve sigara da içmemişti. Birkaç gündür de hemen hemen hiçbir şey yememişti. Gözlerine kadar indirdiği kasketinin altında zayıf profili somurtkan ve keskin bir şekilde görünüyordu. "Birader," dedi. "Bir sigara versene. Baksana, dilim sarı mı?" "Sarı," diye cevap verdi Arkadi. "Demek öyle. Sigara da tat vermiyor. Makine bozuldu. Son zamanlarda gerçekten de değiştin," dedi Arkadi. "Önemli değil, düzeliriz. Yalnız canımı sıkan bir şey var. Annem öyle yufka yüreklidir ki, göbeğim yok. Günde 10 defa yemek yemezsen kahrından ölür. Babamın ziyanı yoktur. Görmüş geçirmiş biridir. Hayır, içemeyeceğim," diye ekledi ve sigarayı yolun tozları arasına fırlatıp attı. Çiftliğine 25 vers mi kaldı diye sordu Arkadi. 25. Şu filozofa sorsana. Arabacı yerinde oturan köylüyü, Fedotov'un yanında çalışan adamı gösterdi. Ama filozof, Allah bilir, burada versleri kimse ölçmedi diye cevap verdi ve ortadaki ata kafacığını sallayıp duruyor. Yani hep kafasını ileriye atıyor diye yüksek sesle sövmeye devam etti. Evet evet dedi Bazarov. İşte sana bir ders genç dostum. Öğretici bir örnek. Şeytan biliyor ya ne saçmalık. Her insan incecik bir ipe asılı duruyor. Altındaki uçurum her geçen dakika biraz daha açılabilir ama o hala kendine türlü türlü tatsızlıklar yaratıyor. Yaşamını mahvediyor. Neyi ima ediyorsun diye sordu Arkadi. Hiçbir şey ima etmek istemiyorum. İkimizin çok ahmakça davrandığımızı açık açık söylüyorum. Artık ne denebilir ki? Ama daha önce klinikte fark etmiştim. Kim çektiği ağrıya kızarsa o bu ağrıyı hemen atlatır. Seni tam olarak anlayamıyorum dedi Arkadi. Bence senin şikayet edecek bir şeyin olmamıştır. Eğer beni tam olarak anlayamıyorsan sana şunu söyleyeceğim. Bence bir kadının parmağının ucunu olsun sahip olmasına izin vermektense kaldırımda taşkır daha iyidir. Bütün bunlar, Bazarov neredeyse sevdiği romantizm sözcüğünü söyleyecekti ama kendini tuttu ve dedi ki ''Evet, bütün bunlar saçmadır. Şimdi bana inanmıyorsun ama sana şunu söyleyeceğim. Biz seninle bir kadın toplumu içine düştük ve bu hoşumuza gitti. Ama böyle bir topluluğu bırakıp gitmek sıcak bir günde soğuk su dökülmek gibi bir şeydir. Bir erkeğin böyle boş şeylerle uğraşacak zamanı yoktur. Erkek gaddar olmalıdır der bir İspanyol atasözü. ''Hey sen!'' diye ekledi. Arabacı yerinde oturan köylüye dönerek. Sen akıllı adam, karın var mı? Köylü iki arkadaşa yassı ve gözleri iyi görmeyen yüzünü gösterdi. Karın mı? Var. Karısız olur mu? Onu döver misin? Karımı mı? Bazen olur. Sebepsiz yere dövmem. Pek güzel. Peki o seni döver mi? Köylü dizginleri çekti. Ne diyorsun sen bey? Sen hep şaka edersin zaten. Galiba gücenmişti. ''Duyuyor musun Arkadi Nikolayevich? Senin de bizi dövdüler. İşte okumuş adam olmak ne demektir anla.'' Arkadi zoraki bir şekilde gülümsedi. Bazarovsa arkasını döndü ve yol boyunca ağzını bir daha açmadı. 25 verst Arkadi'ye koca bir 50 verst kadar göründü. Ama sonunda düz bir tepenin inişinde Bazarov'un ana babasının yaşadığı küçük köy ortaya çıktı. Köyün yanında genç ak ağaç korusunun içinde samandan çatısıyla bey evi göründü. İlk köy evinin önünde şapkalı iki köylü duruyor ve kavga ediyorlardı. ''Koca bir domuzsun sen!'' diyordu biri diğerine. ''Küçük bir domuz yavrusundan daha kötüsün! Senin karın da canının biri!'' diye karşılık veriyordu öteki. ''Birbirlerine karşı serbest davranışlarına ve söyledikleri sözlerin rahatlığına bakılırsa'' dedi Bazarov Arkadi'ye. ''Babamın köylüleri hiç de baskı altında değiller. İşte kendisi de evin önüne çıkıyor. Demek çan seslerini işitti. O işte. Boyundan bosundan tanıdım. Vay be! Yalnız nasıl da saçları ağarmış.'' Zavallıcık. Bazarov arabadan dışarı sarktı. Arkadi ise arkadaşının sırtının arkasından başını uzattı ve küçük çiftlik evinin eşiğinde uzun boylu, zayıf, saçları darmadağınık, ince kartal burunlu, düğmeleri iliklenmemiş eski bir askeri ceket giymiş bir adam gördü. Adam ayaklarını açmış duruyor, uzun bir pipo içiyor ve güneş yüzünden gözlerini kısarak bakıyordu. Atlar durdu. ''Nihayet geldi!'' dedi Bazarov'un babası. Elindeki pipo parmakları arasında titreyip durduğu halde tütün içmeye devam ederek. ''Hadi in de kucaklaşalım!'' Oğluna sarıldı. ''Yenyuşa! Yenyuşa!'' diyen titrek bir kadın sesi duyuldu. Kapı arkasına kadar açıldı ve eşikte kafasına beyaz bir başlık, sırtına renkli bir hırka giymiş, tombul, kısa boylu ihtiyar bir kadın göründü. Kadıncağız bir çığlık attı, sendeledi. Bazarov tutmasaydı herhalde yere düşerdi. Tombul elleri hemen Bazarov'un boynuna sarıldı. Kafasını delikanlının göğsüne koydu ve o sırada her şey sustu. Sadece ihtiyar kadının kesik kesik hıçkırıkları duyuluyordu. İhtiyar Bazarov derin derin soluk alıyor, gözlerini eskisinden daha çok kısıyordu. ''Hadi yeter, yeter artık Arisha, kes ağlamayı!'' dedi. Arabanın yanında kımıldamadan durmakta olan Arkadi ile göz göze geldikten sonra. Bu arada arabacı yerinde oturan köylü bile başını öbür tarafa çevirmişti. ''Buna hiç gerek yok. Lütfen kes ağlamayı.'' ''Ah Vasili İvaniç!'' diye mırıldandı ihtiyar kadın. ''Yavrucuğumu, canımın içi Yenyushenka'mı ne kadarcık görüyorum ki?'' Ve gözleriyle ıslanmış, buruşuk ve sevimli yüzünü kollarını çözmeden Bazarov'dan uzaklaştırdı. Ona pek mutlu, aynı zamanda da insanda gülme isteği uyandıran gözlerle baktı ve tekrar Bazarov'un göğsüne kapandı. ''Tabii bunlar olağan şeyler.'' dedi Vasili İvaniç. ''Ama iyisi mi artık içeri girelim?'' Yevgeni ile birlikte bir de konuğu gelmiş. Affedersiniz diye ekledi Arkadi'ye dönerek ve topuğunu hafifçe ötekine vurdu. Anlıyorsunuz ya, kadınca bir zayıflık. Ne yaparsınız ana yüreği? Oysa kendisi de dudaklarını ve kaşlarını oynamasınlar diye zor tutuyordu ve sakalı titriyordu. Ama görünüşe bakılırsa kendisine hakim olmak ve neredeyse kayıtsızmış gibi görünmek istiyordu. Arkadi eğilerek selam verdi. Sahiden de gidelim içeri anacığım dedi Bazarov ve gücü tükenmiş olan kadıncağızı eve götürdü. Annesini rahat bir koltuğa oturttuktan sonra babasıyla bir kere daha çarçabuk kucaklaştı ve ona Arkadi'yi takdim etti. Tanıştığımıza candan sevindim dedi Vasili Ivanich. Yalnız artık kusura bakmazsanız burada her şeyimiz basittir. Asker işi. Arina Vlasyevna sakinleş artık. Rica ederim. Kendini ne bıraktın böyle? Sayın konuğumuz seni ayıplayacak. Evladım dedi ihtiyar kadın gözyaşları arasından. Sizin adınızı da babanızınkini de bilmiyorum. Arkadi Nikolayich diye ciddiyetle ve alçak sesle fısıldadı Vasili Ivanich. Bağışlayın beni, saçmalıyorum. İhtiyarcık sümkürdü ve başını bir sağa bir sola eğerek önce bir gözünü sonra da öbürünü özene bezene kuruladı. Siz kusuruma bakmayın benim. Zannettim ki yavrucuğuma kavuşamadan öleceğim. Ama işte kavuştuk hanım diye atıldı Vasili Ivanovich. Tanyuşka diye 13 yaşlarında çıplak ayak, sırtında parlak kırmızı bir basma elbise olan ve kapının arasından korkuyla bakan bir kıza seslendi. Hanıma bir bardak su getir, tepsiye koy, duydun mu? Size gelince beyler diye ekledi eski moda yapmacık bir neşeyle. İzninizle sizleri emekli bir askerin çalışma odasına davet ediyorum. Bir kerecik daha sana sarılayım Yenyuşka diye inledi Arina Vlasyevna. Bazarov ona doğru eğildiğinde ne kadar da yakışıklı olmuşsun dedi. Yakışıklı olmasına yakışıklı değil ya dedi Vasili Ivanovich. Ama tam erkek olmuş. Nasıl derler? Home fight. Olgun adam. Şimdi umarım Arina Vlasyevna kendi ana yüreğini doyurduktan sonra değerli konuklarımızın karnını doyurmaya da gayret edersin. Çünkü bildiğin gibi açayı oynamaz. Yaşlı kadın koltukta doğruldu. Sofra şimdi hazır olur Vasili Ivanovich. Mutfağa koşup semaveri yakmalarını söylerim. Her şey olacak. Her şey. Ne yapayım? 3 yıldır onu görmedim. Yedirmedim, içirmedim. Kolay mı? Bana bak hanım. Elini çabuk tut. Bizi rezil etme. Size gelince beyler, buyurun arkamdan gelin. Bak işte Timofey de sana saygılarını sunmaya geldi Yevgeni. O da sevindi yaşlı çomar. Ne var? Sevindin mi yaşlı çomar? Buyurun gidelim. Ve Vasili Ivanich ökçeleri çarpılmış terliklerini şıpırdata şıpırdata telaşla öne düştü. Evin tamamı 6 tane minicik odadan oluşuyordu. Bunlardan biri dostlarımızı götürdüğü çalışma odasıydı. Üzeri yılların tozuyla kararmış, sanki islenmiş gibi duran kağıtlarla kaplı kalın bacaklı bir masa, iki pencere arasında kalan yeri tamamen kaplıyordu. Duvarlarda Türk tüfekleri, kamçılar, bir kılıç, iki harita, bir takım anatomi resimleri, Hufeland'ın bir portresi, siyah bir çerçeve içinde kıllardan yapılmış bir arma ve camlanmış bir diploma asılıydı. Karelya kayınından yapılmış iki büyük dolabın arasında bazı yerleri delinmiş, bazı yerleri yırtılmış deri bir divan yer alıyordu. Raflarda sıkış sıkış ve düzensiz bir şekilde kitaplar, küçük küçük kutular, içi doldurulmuş kuşlar, kavanozlar, küçük şişeler vardı. Bir köşede kırık bir elektrik pili duruyordu. ''Size söylemiştim sevgili konuğumuz'' diye söze başladı Vasili Ivanich. ''Biz burada nasıl demeli, kampta gibi yaşıyoruz.'' ''Tamam yeter, ne özür dileyip duruyorsun?'' diye babasının sözünü kesti Bazarov. ''Bizim Karun olmadığımızı, senin de bir sarayının olmadığını Kirsanov çok iyi biliyor. Onu nereye yerleştireceğiz? Asıl mesele bu.'' ''Canım Yevgeni, müştemilatta harika bir odamız var. Orada çok rahat edecekler.'' ''Demek bir müştemilat yaptırdın.'' ''Evet efendim, hamamın bulunduğu yerde.'' diye lafa karıştı Timofeyich. ''Yani hamamla yan yana.'' diye acele düzeltti Vasili Ivanovich. ''Artık yaz geldi. Hemen oraya gidip gereken emirleri vereyim. Sen de Timofeyich bu arada beyefendilerin eşyalarını getirebilirsin. Sana da Yevgeni, pek tabii ki çalışma odamı veriyorum. Buyur işte maskara, iyi kalpli ihtiyacık diye ekledi Bazarov. Vasili Ivanovich çıkar çıkmaz. Seninki gibi tuhaf ama başka çeşit bu. Artık çok fazla konuşuyor. Annen de galiba harika bir kadın dedi Arkadi. Evet, içten pazarlıklı değildir. Bak görürsün, bize nasıl bir yemek çıkartacak. Bugün sizi beklemiyorlardı küçük bey. Dana eti aldırmadılar, dedi Bazarov'un çantasını henüz getirmiş olan Timofeyich. Biz de dana eti olmadan idare ederiz. Yoksa yok, ne yapalım? Yoksulluk ayıp değil derler. Babanın kaç köylüsü var diye sordu birden Arkadi. Çiftlik onun değil annemin. Hatırladığıma göre 15. Hepsi 22 diye belirtti Timofeyich hoşnutsuzlukla. Terlik şıpırtıları duyuldu ve Vasili Ivanovich tekrar ortaya çıktı. ''Birkaç dakika sonra odanız sizi kabul etmeye hazır olacak.'' diye haykırdı Vasili Ivanovich bir törendeymiş gibi. Arkadi Nikolaiç miydi? Adınız öyleydi galiba, değil mi? Buyurun, size bir de uşak, diye ekledi kendisiyle birlikte içeri girmiş olan, saçları kısa kesilmiş, dirsekleri yırtık bir mavi kaftan ve başkasına ait çizmeler giymiş bir oğlanı göstererek. Adı Fetka'dır. Oğlum yasaklasa bile yine de söyleyeceğim, kusura bakmayın. Bu çocuk pipo doldurmayı da becerir, tütün içer misiniz? Daha çok yaprak sigarası içiyorum, diye yanıltladı Arkadi. Çok akıllıca bir iş yapıyorsunuz. Benim de tercihim yaprak sigarasıdır ama bizimki gibi ıssız yerlerde yaprak sigarası bulmak son derece zor oluyor. Yeter artık, yakınıp durma, diye tekrar babasının sözünü kesti Bazarov. İyisi mi şuraya divana otur da bir yüzünü göreyim. Vasili Ivanoviç gülmeye başladı ve oturdu. Yüzü oğlunun yüzüne çok benziyordu. Sadece alnı daha basıktı ve ağzı da birazcık daha genişti. Durmadan hareket ediyordu. Sanki giysisi kaslarını sıkıştırıyormuş gibi omuzlarını oynatıyordu. Gözlerini kırpıştırıyordu. Hafif hafif öksürüyordu ve parmaklarını kıpırdatıp duruyordu. Bu arada oğlundaysa etrafa hiç önem vermeyen bir hareketsizlik görülüyordu. Yakınıyormuşum, diye tekrarladı Vasili Ivanoviç. Sen Yevgeni sanma ki ne kadar ıssız bir yerde yaşıyoruz falan diyerek konuğumuza kendimi acındırmak istiyorum. Tam tersine ben düşünen bir insan için ıssız yer diye bir şeyin olmadığı kanısındayım. En azından elimden geldiğince yosun tutmamaya, çağın gerisinde kalmamaya çabalıyorum. Vasili Ivanoviç, Arkadi'nin odasına koşarak kapıp getirdiği yeni sarı bir kutuyu cebinden çıkardı ve kutuyu havada sallayarak sözlerine devam etti. Örneğin kendi açımdan epeyce fedakarlık ederek köylülerimi azat ettiğimden ve ürünün yarısını bana vermeleri kaydıyla topraklarımı onlara verdiğimden pek söz etmiyorum. Bunu görebildim. Öteki toprak sahipleri bunu akıllarından bile geçirmeseler de sağduyu buna emrediyor. Sözünü ettiğim bilimdir, eğitimdir. Evet, 1855 yılına ait sağlık dostunu görüyorum sende, dedi Bazarov. Onu bana eski bir arkadaşım gönderiyor, dedi Vasili Ivanoviç. Ama örneğin frenoloji kavramını biliyoruz, diye ekledi. Bu arada daha ziyade Arkadi'ye hitap ederek ve numaralı karelere bölünmüş olan alçıdan bir kafatasını göstererek Schönlein da Rademacher de yabancımız değil. Hala Rademacher'e inanıyorlar mı vilayetinde, diye sordu Bazarov. Vasili Ivanoviç öksürmeye başladı. Taşra'da beyler elbette siz daha iyi bilirsiniz. Bizim sizinle yarışmak ne haddimize? Zaten bizim yerimizi siz alacaksınız. Benim zamanımda Hoffman gibi bir humoralist, Brown gibi de bir vitalist bize çok komik gelirdi. Oysa onlar da zamanında pek çok gürültü koparmışlardı. Sizin nazarınızda Rademacher'in yerini yeni biri almıştır. Siz ona saygı gösterirsiniz. 20 yıl sonra ise belki de bu adam gülünç gelecektir. Gönlün ferah olsun diye söylüyorum, dedi Bazarov. Ama artık biz genelde tıbba gülüyoruz ve hiç kimseye de hayranlık duymuyoruz. Nasıl olur, sen doktor olmak istemiyor musun? İstiyorum ama biri öbürünü engel değil ki. Vasili Ivanoviç orta parmağıyla içinde biraz sıcak kül kalmış olan piposuna vurdu. Öyle olsun, öyle olsun bakalım, tartışacak değilim. Ben neyim ki zaten? Emekli bir askeri hakim. Şimdi de tarım uzmanı oldum. Dedenizin tugayında hizmet ettim, diyerek tekrar Arkadi'ye döndü. Evet efendim, evet zamanında pek çok şey görüp geçirdim. Ne topluluklar içinde bulundum, kimlerle ilişkim oldu. Ben, yani şu karşınızda gördüğünüz adam, evet ben, Prens Wittgenstein'ın ve Yukovski'nin nabzını saymış adamım. Onları, 14'te Güney Ordusu'ndaki herkesi, anlıyorsunuz ya. Burada Vasili Ivanoviç dudaklarını iyice sıktı. Tek tek tanırdım. Zaten benim işim bir kenarda durmaktı. Bir neşterimi bilirdim, o kadar. Dedenizse çok saygıdeğer bir adamdı. Gerçek bir asker. İtiraf et, kalın kafalının biriydi, dedi Bazarov tembel tembel. Aa Yevgeni, ne biçim konuşuyorsun? Rica ederim. Elbette General Kirsanov o insanlardan değildi. Neyse bırak şimdi onu, diye sözünü kesti babasının Bazarov. Buraya gelirken senin kayınkorusunu görüp sevindim. Çok güzel büyümüş. Vasili Ivanoviç canlandı. Bak bahçem nasıl oldu. Her bir ağacı kendi ellerimle diktim. Meyve ağaçları var, çilek var, her türlü şifalı ot var. Siz gençler ne derseniz deyin, yine de Paracelsus baba kutsal gerçeği otlarda, sözlerde, taşlarda görmüştü. Aslında bildiğin gibi pratikten uzaklaştım ama haftada iki kere ihtiyarlıktan silkinmem gerekiyor. Danışmaya geliyorlar. Gelenleri kovamam ya. Yoksul insanların yardım istemeye geldikleri de oluyor. Üstelik burada hiç doktor yok. Burada bir komşu düşünsene. Hem de emekli bir binbaşı da insanları tedavi ediyor. Tıp okumuş mu diye soruyorum. Bana diyorlar ki hayır, okumamış. Daha çok hayırseverliğinden bunu yapıyor. Hayırseverliğinden. Buna ne dersiniz? Fetka, bana bir pipo doldur, dedi Bazarov pek sert bir şekilde. Burada başka bir doktor bir hastaya gelmiş diye devam etti Vasili Ivanoviç garip bir umutsuzlukla. Hasta ise artık atalarına kavuşmuş. Adam doktoru içeri bırakmıyor artık gerek yok diyormuş. Bir iki bunu beklemiyormuş. Mahcup olmuş ve demiş ki beyefendiyi ölmeden önce hıçkırık tuttu mu? Tuttu efendim. Çok hıçkırdı mı? Çok. Ya bu iyi işte. Ve dönüp gitmiş. Sadece ihtiyar gülüyordu. Arkadiy'in yüzünde bir gülümseme ifadesi belirdi. Bazarov yalnızca piposunu tutturuyordu. Sohbet bu şekilde bir saat kadar devam etti. Arkadiy aslında hamamın soyunma yeri olarak kullanılan ama rahat ve temiz bir yer olan odasına gidip geldi. Nihayet Tanyuş'a içeri girdi ve yemeğin hazır olduğunu haber verdi. İlk önce Vasili Ivanoviç kalktı. Gidelim beyler. Canınızı sıktıysam bağışlayın. Belki de bizim hanım sizi benden daha fazla hoşnut eder. Acele hazırlandığı halde çok güzel hatta çok bol bir yemek çıkmıştı. Yalnız şarap birazcık nasıl derler kötüydü. Timofeyç tarafından şehirden tanıdık bir tüccardan alınmış olan bu sert şarabın bakırımsı reçinemsi bir tadı vardı. Sinekler de rahat vermiyordu. Her zaman evde uşak olarak çalışan çocuklardan biri büyük yeşil bir dalla sinekleri kovalardı ama bu defa Vasili Ivanoviç genç kuşak tarafından ayıplanmaktan korktuğu için çocuğu göndermişti. Arina Vlasyevna bu arada giyinip kuşanacak zaman bulmuştu. İpek kurdeleli, yüksek bir başlık giymiş ve omzuna dallı dallı mavi bir şal almıştı. Yenyuşasını görür görmez yine birazcık ağladı ama kocasının onu uyarmasına gerek kalmadı. Şalını leke yapmamak için hemen gözyaşlarını sildi. Sadece delikanlılar yemek yediler. Ev sahipleri yemeklerini çoktan yemişlerdi. Alışkın olmadığı çizmelerle pek rahatsız görünen Fetka hizmet ediyor. Adı Anfisuşka olan kahyalık, çamaşırcılık yapan ve tavuklara bakan erkek suratlı ve çarpık bir kadın da ona yardım ediyordu. Vasili Ivanoviç yemek sırasında odanın içinde dolaşıp durdu ve son derece mutlu, hatta mutluluktan coşmuş bir halde Napolyon'un politikasının ve İtalyan sorununun karmaşıklığının kendisinde uyandırdığı büyük korkulardan söz etti. Arina Vlasyevna Arkady'yi fark etmiyor, ona ikramda bulunmuyordu. Küçük yumruğunu, vişne rengindeki şişmiş dudaklarının, yanaklarındaki ve kaşlarının üstündeki benlerin son derece iyi kalpli bir ifade kattığı yuvarlak yüzüne dayamış, gözlerini oğlundan ayırmıyor ve durmadan iç geçiriyordu. Onun ne kadar zamanlığına geldiğini öğrenmek için can atıyor ama sormaya korkuyordu. Ya iki günlüğüne derse diye düşünüyordu ve kalbi duracak gibi oluyordu. Kızartma yendikten sonra Vasili Ivanoviç bir an için kayboldu ve açılmış bir şişe şampanyayla geri döndü. "İşte!" diye haykırdı. Ücra bir yerde bile yaşasak önemli olaylarda kendimizi neşelendirecek bir şeyimiz bulunur. 3 şampanya bardağıyla bir küçük kadehi doldurdu. Paha biçilmez konukların sağlığına diyerek kadeh kaldırdı ve bardağındakini asker usulü tepesine bir kere de dikip içti. Arina Vlasyevna'yı da kadehindeki son damlaya kadar içmeye zorladı. Hiçbir tatlıya tahammül edemeyen Arkady, reçele sıra geldiğinde Bazarov kesinlikle yemeği reddettiği ve hemen sigara içmeye başladığı için daha yeni pişirilmiş olan 4 çeşit reçelden de tatmayı görev bildi. Daha sonra sahneye kaymak, tereyağı ve çöreklerle birlikte çay çıktı. Sonra da Vasili Ivanoviç akşamın güzelliğini seyretmek için herkesi bahçeye götürdü. Tahta sıranın yanından geçerken Arkady'ye "Güneşin batışına bakarak burada filozofluk etmeye bayılırım." diye fısıldadı. "Bir münzeviye iyi geliyor. Şuraya, biraz daha ileriye birkaç tane ağaç diktim. Horatius'un sevdiği ağaçlardan." "Ne ağacıymış?" diye sordu konuşmaya kulak kabartan Bazarov. "Ne ağacı olacak? Akasya." Bazarov esnemeye başlamıştı. "Sanırım yolcuların Morpheus'un kollarına atılma zamanı geldi," dedi Vasili Ivanoviç. "Yani uyku zamanı," diye atıldı Bazarov. "Çok yerinde bir düşünce. Gerçekten de zamanı geldi." Annesiyle vedalaşarak onu alnından öptü. Annesi ise oğluna sarıldı ve arkasından gizlice onu 3 defa kutsadı. Vasili Ivanoviç Arkady odasına götürdü ve ona "Sizin mutlu yaşlarınızdayken benim aldığım keyif kadar." diyerek huzurlu bir dinlenme diledi. Gerçekten de Arkady hamamın soyunmalığında son derece rahat uyudu. Burası nane kokuyordu ve sobanın arkasında iki cırcır böceği insanın uykusunu getirecek şekilde birbirleriyle yarışırcasına cırıldayıp duruyordu. Vasili Ivanoviç Arkady'den ayrıldıktan sonra çalışma odasına gitti. Divanın üzerinde oğlunun ayak ucunda biraz kestirdikten sonra onunla çene çalmaya hazırlanıyordu ki Bazarov uyumak istediğini söyleyerek babasını hemen gönderdi ama sabaha kadar gözünü kırpmadı. Gözlerini büyük büyük açıp öfkeli öfkeli karanlığa bakıyordu. Çocukluk anılarının etkisi altında değildi. Son acı anılardan henüz kurtulamamıştı. Arina Vlasyevna önce doya doya dua etti, Sonra da hanımının karşısında mıhlanmış gibi durarak ve tek gözünü ona dikerek Yevgeni Vasilyeviç hakkındaki bütün düşüncelerini gizemli bir fısıltıyla ona anlatan Anfisuşka'yla uzun uzun sohbet etti. Yaşlı kadıncağızın sevinçten, şaraptan ve sigara dumanından iyice başı dönmüştü. Kocası onunla konuşmaya başladı ve elini salladı. Arina Vlasyevna eski zamanlardan kalma gerçek bir Rus soylusuydu. 200 yıl kadar önce eski Moskova zamanında yaşamalıydı. Çok dindar ve hassas bir insandı. Her türlü alamete, fala, büyüye, rüyaya inanırdı. Ermişlere, perilere, orman devlerine, kötü tesadüflere, büyü yüzünden olan rahatsızlıklara, koca karı ilaçlarına, yakında dünyanın sonunun geleceğine inanırdı. Paskalya'da mumlar sönmezse kara buğdayın iyi ürün vereceğine, insanın gözü değerse mantarın artık yetişmeyeceğine inanırdı. Şeytanın su olan yerleri sevdiğine, her Yahudinin göğsünde kanlı bir lekecik bulunduğuna inanırdı. Farelerden, su yılanlarından, kurbağalardan, serçelerden, sülüklerden, gök gürültüsünden, soğuk sudan, hava cereyanından, atlardan, tekelerden, kızıl saçlı insanlardan ve kara kedilerden korkardı. Cırcır böceklerini ve köpekleri pis hayvanlar sayardı. Ne dana eti, ne güvercin, ne ıstakoz, ne peynir, ne kuşkonmaz, ne yer elması, ne tavşan eti, ne de karpuz yerdi. Çünkü kesilmiş karpuz vaftizci Yahya'nın başını hatırlatıyordu. İstiridedense ürpermeden söz edemezdi. Yemek yemeyi severdi ama perhizde sıkı tutardı. Günde 10 saat uyurdu ama Vasili Ivanoviç'in başı ağrıyorsa hiç yatmazdı. Alexis'ten ya da ormandaki kulübeden başka tek bir kitap okumamıştı. Yılda bir, en fazla iki mektuptan fazlasını yazmamıştı ama ev işlerinde, sebze meyve kurutmada ve reçel yapımında söz sahibiydi. Gerçi elini hiçbir işe sürmez ve genellikle istemeye istemeye yerinden kımıldardı ama Arina Vlasyevna çok iyi yürekliydi ve kendine göre hiç de aptal değildi. Dünyada emir verecek beyler ve hizmet edecek basit insanlar olduğunu bilirdi ve bu yüzden dalkavukluktan da yerlere kadar eğilmekten de iğrenmezdi. Emrindekilere sevecen ve yumuşak davranırdı. Bir tek dilenciyi bile sadaka vermeden göndermezdi ve zaman zaman dedikodu etse de hiç kimseyi hiçbir zaman kınamazdı. Gençliğinde çok sevimliydi, klavsen çalardı ve birazcık Fransızca konuşabilirdi. İstemeden evlendiği kocasıyla birlikte yıllarca oradan oraya dolaşırken şişmanlamış ve müziği de Fransızcayı da unutmuştu. Oğlunu çok severdi ama anlatılamayacak kadar da korkardı ondan. Çiftliğin yönetimini Vasili Ivanoviç'e bırakmıştı. Artık hiçbir işe karışmıyordu. Kocası gelecekteki değişimlerden ve planlarından söz etmeye başlar başlamaz oflayıp puflar, mendiliyle yelpazelenir ve korkudan kaşlarını gittikçe daha yukarı kaldırırdı. Evhamlı bir kadındı. Hep büyük bir felaket beklerdi ve kederli bir şey hatırlar hatırlamaz hemen ağlamaya başlardı. Bu tür kadınların soyu artık tükeniyor. Buna sevinmek mi yoksa üzülmek mi gerekir, Tanrı bilir.